Ayrım 14.
Yazı yazabilir, ateş yakabilir, araçlar kullanabilir, toplumsal örgütleri sürdürebilir. Fakat ırklarının parlak geçmişini yalnızca atalarının geleneklerinden bilebilirler. Ve aradan geçen yalnızca 10 yıllık bir zaman aşımından sonra uzay gemilerinin geri döndüklerini farz edelim. Bu uzay gezginleri ne yapacaklardır? Görünüşü kurtarmaya bakacaklardır. Hayatta kalanları yönetecek, onları eski yasalara ve toplu yaşamın eski kurallarına iteceklerdir. Diğer bir deyimle, atalarımız dış uzaydan gelen, kendi atalarınca ziyaret edilmişlerdir. Tek bir ailenin çocukları olmalarına rağmen, kozmosun derinliklerinden gelenler, tanrılar olarak karşılanmışlardır. Tarih, tekerrürden ibarettir. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, kadın ve erkek mürettebatla birlikte uzaya açılacak bir uzay gemisi konusunu gündeme getirecek olursak, acaba geçmişten mi yoksa gelecekten mi söz etmiş oluyorum? Değişik bakteri kültürleri sterilize buzdolabında muhafaza edilecek, havası alınmış paketlerde her cins bitki saklanacak, özel olarak oksijenlenen küçük leğenlerde küçük balıklar yüzecek. Kabinler, zamanımızın bilgilerini dile getiren ansiklopediler, mikrofilmler, evrenin en uzak köşesinde gerek duyabilecekleri ve hayatta kalmalarını sağlayacak kazma kürek ve tırmık gibi araç gereçle dolu olacak. Ve öyle bir gün gelecek ki çetele ile tutulan günler olacak ve göklere doğru açılacaklar. Ve tarih yine tekerrür edecek olursa uzay gemisinin kaptanı büyük bir ihtimalle Nuh adını taşıyacak. Ek. Yıllar önce bir dost, Britanya Müzesi'ndeki bir kısım tablonun Sümer ve Babil savaşlarında kullanılmış tank resimlerini sergilediğine işaret etmişti. Bu sohbetten hemen sonraki ziyaretim sırasında Britanya Müzesi'nin zemin katında tablolardaki Babil ve Asur devrini yansıtan görüntülerde yer alan cisimlerin tanka benzediklerine ben de dikkat ettim. Arkeologlara göre kent duvarlarını yarmaya yarayan savaş şahmezanları idi bunlar. Olabilir de fakat ille de böyle olması gerekmez. Dört nesne bu kalın kütükten şahmerdan yaklaşımından soğutmuştur beni. Bu şahmerdan denilen nesneler söz konusu kavramdan her ne anlıyor iseniz askerler tarafından taşınır, kendi kendilerine hele yokuş yukarı hiç hareket edemezlerdi. Taşıyıcılar ok ve taşlara karşı korunuyor olsalar bile hiç değilse ayaklarının gözükmesi gerekirdi. Değişik biçimde hareket ettirilen bir şahmerdanın da altındaki tekerlekli bir vasıtayı mutlaka görmekliğimiz gerekir. Öyleyse bu nesneler nasıl nakledilmiştir? Şahmerdanın duvar veya kuleye temas ettiği zaman belirli bir etki meydana getirebilmesi için mutlaka dik açı ile vuruş sağlaması gerekmektedir. Tamamen yukarı doğru yöneltilmiş şahmerdanlar pratikte hiçbir yarar ifade etmemektedir. Bu yoldan sağlanmış bir kinetik enerji neticesiz kalmaktadır. Bu pozisyondaki bir şahmerdanın saldırıda bulunduğu yüzeyle teması ya devrilmesine ya da en azından at gibi şaha kalkmasına yol açacaktır. Resimlerden birinde gözüken ikiz şahmerdan ise pratikte tamamen yararsızdır. İkili şahmerdanla duvara bindirecek olursanız vuruş gücü yarı yenecektir. Ne var ki bu işin yapıcıları iki şahmerdanı uygun görmüşler ve uçlarını yukarı doğru çevirmişler. Son ama en önemsiz olmayan noktaya gelelim. Şahmerdan neden bir kuleye ihtiyaç göstermiştir, nerede görülmüştür? Bu ikili şahmerdan örneği daha çok mevcuttur. Bana Eriha kentine yapılan saldırıda rastladığımız cinsten bir tür akustik topu olup olmadıklarını düşündürdü. Kavim, boru sesini işittikleri zaman duvar olduğu yere çöktü ve herkes kendi önüne doğru olarak Kavim şehre çıktı. Tevrat, Yeşu 6,20. 5. Tanrıların alametleri mi? Tanrılar için alametler mi? Olay birkaç yıl önce Atina'da geçti. Bir basın toplantısı sırasında bana bir tek soru bile sormayan fakat sürekli notlar tutan, saçlarına ak düşmüş bir adam çarptı gözüme. Daha sonra yanıma gelerek gayet kibar bir edayla bütün eski Yunan tapınaklarını, özellikle birbirleriyle tam bir geometrik uyum içerisinde sıralanan mitolojik dönemden kalanları bilip bilmediğimi sordu. Yüzümü ekşitmiş olacağım ki söylediklerinin tamamen gerçek olduğu hususunda ısrar etti. Dinleyicilerimin beni kendi alanıma giren yeni yeni spekülasyonlara itmekten büyük mutluluk duyduklarımın farkındayımdır. Hayır dedim. Bu konuda bir şey bilmiyordum. Çünkü eski Yunanlıların tapınaklarının geometrik düzeninde uygulayabilecekleri bir düzlem bilgisinden haberdar olduklarını da hiç duymamıştım. Ayrıca tapınaklar genellikle yüzlerce kilometre uzaklıktaydı birbirlerinden. Çoğu zaman da birlikte gözükmelerini engelleyen dağlar giriyordu aralarına. Bu noktada müdahalede bulunarak Anakara'dan çıplak gözle görülebilen ada tapınaklarını hatırlattı. Olmaz diye hüküm yürüttüm yine. Yapımcıların tapınak ve benzer yapıları geometrik bir ilişki içinde yapmaları için hiçbir neden yok ki. Aksaçlı adam özür dilercesine omuzlarını silkti ve yanımdan ayrıldı. Şüpheciliğim şaşırtmıştı onu. Sonra da tamamen aklımdan çıktı. Bir süre sonra masamın üzerinde bu Yunanlı beyefendinin iddialarını destekleyen iki ciddi kitapla burun buruna gelince aramıza geçen konuşma yeniden zihnimde canlanıverdi. Biri Yunan Hava Kuvvetleri'nden Dr. Theopanis M. Manias 37, diğeri ise Braunschweig Karolo Wilhelmina Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fritz Rogowski'ye 38 aitti. Her iki yazar da bütün dinsel mekanların, kehanet merkezlerinin, söz gelimi eski Yunan tapınaklarının tamamının belirli bir geometrik, teodeşik bir modeline göre yapıldıklarını açıkça kanıtlamaktadırlar. Her iki kitabı da okuduktan sonra yeniden Atina'daki konuşmamızı hatırladım. Bu yersiz şüpheciliğimden ötürü o beyden özür dilemek isterdim fakat adını bile bilmiyordum. Hiç değilse bu kitap Atina'nın Notos yayın evi tarafından basıldığı zaman benim de cephe değiştirdiğimi öğrenecektir. Aslında Greklerin bütün çağların en büyük matematikçilerinden birisi olan Öklid'i yetiştirdiği düşünülürse binalarla ilgili geometrik prensiplerin kullanımı mucize sayılmamalıdır. M.Ö. 4. yüzyılın sonlarına doğru yaşayan Öklid, İskenderiye'de Eflatun Üniversitesi'nde hocalık yapmış, 15 eseri matematiğin hemen tüm konularına ve özellikle geometriye yer vermiştir. Binaların bu şekilde yerleştirilmesi onun fikri miydi? Öklid, filozof ve aynı zamanda aktif bir politikacı olan Eflatun'un çağdaşıydı. Eflatun, Megara'da Öklid'in ayaklarının dibine oturarak verdiği dersleri dinlemiştir. Eflatun, meslektaşının etkisinde mi kalmıştı? Yapı işlerinde politik yönden kararlara katılırken bilgisini de mi kullanıyordu? Bu nedenden ötürü mü mimarlar tapınakları geometrik nirengi sistemine göre kuruyorlar? Ne yazık ki bu hipotez yanlıştır. Çünkü tapınak ve kutsal yerlerin büyük bir kısmı Öklid öncesinde de vardı. Yine de fark etmez. Eflatun, Timaeus adlı eserinde 7. ve 8. bölümlerde sözünü ettiği eski Yunan tapınaklarının gizem dolu düzeni hakkında bir takım şeyler biliyor olmalıydı. Duru hitabetin ustası Eflatun, geometriye büyük bir değer verirdi. Bugün bile geometri üzerine yazılmış birçok kitap Eflatun'un şu cümlesiyle başlar. Geometriden habersiz kimselere söz söyletmeyin. Geometri sonsuz varlığın bilgisidir. Öklid'in Eflatun'a o sıralar mevcut bulunan geometrik bilmecelerle ilgili gözlemlerinden söz etmiş olması da ihtimal dahilindedir. Bu da Öklid'in eski Yunan tapınaklarının taşlarına biçim veren geometrinin temel ilkelerini bildiği anlamına gelir. Doktor Manias konuyla ilgili olarak şöyle demektedir. Öklid geometrisi bütün olarak asırlara dayanan dinsel ve bilimsel metinlerden kaynaklanmaktadır. 37. Tabii hepimiz Öklid tarafından da vurgulanan altın kesetin ne olduğunu biliyoruz. Bu dinsel yapılarla ilgili olarak bir takım ilişkilerin derinlerine girmeden önce altın keset ile ilgili olarak kızımın ders kitabındaki tanımlamayı aktarmak istiyorum. 39. AB doğrusu bir E noktası ile bölünebilirse ve bu bölünmede AB'nin AE'ye olan orantısı, AE'nin EB'ye olan orantısı ile eşit ise, AB'nin altın kesete bölündüğü söylenebilir. Bu bölünmüş doğru uzun bölütü kadar uzatılacak olursa, yeni doğruda altın kesit prensibine uygun bir yapı arz edecektir. Bu süreç sonsuz kere tekrar edilebilir. Şimdi birkaç örnek verelim. Delphi ile Epidaurus arasındaki uzaklık ile Epidaurus ve Delos arasındaki uzaklık altın kesitin uzun bölüte orantısını vermektedir ki bu orantı %62'dir. Olimpia ile Kalkis arasındaki uzaklık ile Olimpia ile Delos arasındaki uzaklık yine aynı %62'lik orantıyı vermektedir. Delphi ile Tebes arasındaki uzaklık, Delphi ile Atina arasındaki uzaklık oranı da yine %62'dir. Sparta ile Olimpia arasındaki uzaklık ile Sparta ve Atina arasındaki uzaklık oranı da yine altın kesitin %62 prensibine uymaktadır. Epidaurus'un Sparta'ya uzanan hat ile Epidaurus ile Olimpia arasındaki hattın oranı %62'dir. Delos ile Eleusis arasındaki uzaklık ile Delos-Delphi arasındaki mesafe yine %62'lik bir orantının habercisidir. Knossos'tan Delos'a olan uzantı ile Knossos'tan Kalkis'e olan uzantı arasındaki oran %62'dir. Delphi-Dodoni arası ile Delphi-Atina arası yine %62'lik bir oran vermektedir. Bu dinsel merkezlerdeki tuhaflıklar bir tek altın kesit bilmecesi ile de çözüme kavuşmuş değildir. Bu tapınaklardan biri merkez alınarak çevresinde bir daire çizilecek olursa, dairenin çizgisi ikinci ve üçüncü bir tapınaktan, hatta bazen bir dördüncüsünden teğet geçmektedir. Söz gelimi merkez Knossos olmak üzere Sparta ve Epidaurus daire çevresinde kalmaktadırlar. Merkez Taros olmak üzere Knossos ve Kalkis daire çevresinde kalmaktadır. Merkez Delos olmak üzere Tebes ve İzmir daire çevresinde kalmaktadır. Delphi, Olimpia ve Atina Argos'tan eşit uzaklıktadırlar. Sparta, Eleusis ve kehanet merkezi İrafonion, Miken'den eşit uzaklıktadırlar. 37. Doktor Manyas'ın bir diğer belirlemesi de dinsel merkezler bir nokta olarak alınacak olursa mutlaka diğer iki merkezle aynı düz çizgi üzerinde bulunmasıdır. İşin en inanılmaz yanı bu geometrik ilişkilerin iki matematik dehası Pisagor yaklaşık M.Ö. 570 civarı ile Öklid'den önceleri dayanmasıdır. Gerçekte mitolojik Yunan taş devrine kadar uzanmaktadırlar. Doktor Manyas, yüksekten bakıldığı zaman bütün bu düzenlemelerin devasa daireler, eşkenar beşkenler, beş köşeli Pisagor yıldızları, piramitler ve hatta Yunan mitolojisinden geometrik figürler meydana getirdiğini göstermektedir. Tek bir örnek yeterlidir. Apollo efsanesine göre Yunus balığına dönüşen Apollo, Girit rahiplerine Delphi tapınağının yerini göstermiştir. Girit ile Delphi arasındaki dinsel merkezleri bir kara kalemle birleştirecek olursak ortaya 500 kilometre uzunluğunda bir Yunus balığı tasviri çıkar. Konu bütünüyle ele alındığında dehşet vericidir. Ve bu sayısız geometrik düzenlemeler yapımcılarla ilgili şans faktörünü ortadan kaldırmaktadır. Öyleyse bu matematiksel mükemmelliği nasıl açıklayacağız? Tarih öncesi insanların matematik bilgi düzeyiyle nasıl bağdaştıracağız? Bu adamlar neyi, nerede kurduklarını nasıl bilebildiler? Bütün bu ilişki ve bağlantılar ancak büyük bir yükseklikten görünebilir olduğuna göre, geometrik şebekenin tepelerinde yer alan birileri ellerinde flamaları sallayarak "Tamam, işte orada" diye komutlar mı verdiler? Yoksa Profesör Rogowski'nin öne sürdüğü gibi eski Yunanlılar önce her şeyi küçük bir ölçekte planladıktan sonra geometrik şebekeyi geniş düzeye mi yayma yoluna gittiler? Eğer gerçek böyleyse Eflatun'un Timaeus eserinde kutsal bilginin binlerce yılların birikiminden devralındığı şeklindeki ifadesi ne anlama gelmektedir? Ve bu sözü M.Ö. 400'lerde sarf ediyorsa binlerce yıl geriye dönünce doğrudan tanrılar çağının göbeğinde buluruz kendimizi. Bu tür bilmeceler beraberinde bir sürü ciddi sorular getirmektedir. Tapınak ve dinsel merkezlerin Öklid'den önce yapıldığı kabul edilirse ve de bunlar belirli bir geometrik örnekler şemasına uygunluk gösteriyorlarsa, eski Yunanlıların neden böyle bir yola başvurduklarını sormak gerekir. Bu olağanüstü planlamanın nedenini bulmalıyız ve böylesine eski devirlerde böylesine ileri matematik bilgilerini nereden bulduklarını açıklayabilmeliyiz. Ve son olarak kendileri bulamayacağına göre söz konusu mekanları Yunan kabilelerine gösteren kimdir? Sorular dizisi bizi çıkmaz bir yolun içine itiyor. Olaylar bu kadarla da kalmıyor ve iyiden iyiye karmaşıklaşıyor. Doktor Manias derin bir hayret uyandıran ikinci bir keşifte bulunuyor ve anlıyor ki eskilerin bu geometrik sistemi yalnızca Yunanistan'la sınırlı değildir. Kıbrıs, Lübnan, Baalbek, İskenderiye ve hatta Mısır piramitleri bile aynı şebekenin birer parçasıdırlar. Rus araştırmacıları Gonçarov, Makarov ve Morozov eski önemli kültürel merkezleri içeren bir harita üzerinde çalışmışlardır. Moskova Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Nikolay Gonçarov ortaya çıkan neticeyi görünce elinde olmadan aklına bir futbol topunun kesitleri gelmiştir. 40. Önemli kültür merkezlerinin noktalandığı dünya haritası yerküreyi 12 adet beşken ayırmıştır. Komsomolskaya Pravda gazetesinden Nikolay Bodnaruk şöyle yazmıştır. Bu haritaya göre birçok eski kültür yerleşme alanlarını rastlantı neticesinde değil, bu sistemin belirli odak noktalarına göre belirlemiş, Mohenjo-Daro'nun İndus kültürü Mısır, Kuzey Moğolistan, İrlanda, Paskalya adası, Peru ve Rus kentlerinin anası Kiev için bu yaklaşım tamamen tutmaktadır. Kuzey Afrika ile Basra Körfezi arasındaki petrol yatakları iki kuzey beşgenin kesişme hattı üzerinde uzanmaktadır. Aynı durum Amerika'da Kaliforniya'dan Teksas'a kadar uzanan bölge için de geçerlidir. Bu çift şebekenin odak noktalarına dikkatlice bir göz gezdirelim. Güney Afrika'nın olağanüstü zenginliklere sahip güney kesimi, Güney Amerika'da Cerro de Pasco yerleşim merkezleri, Alaska ve Kanada, Batı Sibirya'nın petrol ve yeraltı gazı okyanusları ve daha niceleri. Tabiatıyla bu bağlantıları her tarafa uygulayamayız. Ne var ki rastlantı hesaplarını aşan bir yoğunluk söz konusudur. Ayrıca gezegenimizdeki değişikliklere bağlı olarak doğal zenginliklerin oluşumundaki farklılık, geometrik düzendeki sapmaları açıklamaya yeterlidir. Bu son keşiflerin ışığı altında Eflatun'un da Timaeus adlı eserinde dünyamıza tepeden bakacak olursak 12 parçalı bir deri topa benzetirdik demiş olduğunu özellikle hatırlatmalıyım. Şu dünya ananın dere tepe ve ovalarında gerçekten hiçbir yenilik yok mudur? Dünyanın her yanına yayılmış bulunan dev taş alametleri göz önüne getirince bu tür anıt kültür merkezlerinin belirli bir komisyonca öngörülen ana plan çevresinde yapıldığı ve söz konusu kutsal mekanlara uçan tanrılar tarafından görülerek yerleştirildiği izlenimine kapılmaktan kendimi alamıyorum. Bu kolluk örneklerini sıralayalım. Eski kitaplarında daha geniş bilgi mevcuttur. Dünyaca ünlü Nazca düzlüklerinde iniş şeritleri arasına dev figürler resmedilmiştir. Şili'de Antofagasta eyaletindeki kayalarda dev satranç tahtası modelleri resmedilmiştir. Kuzey Şili'deki Taratakar çölünde 100 metre yüksekliğinde dev bir robot vardır. Uffington'un Berkshire meralarındaki 110 metrelik beyaz at. Cerne Abbas'taki 55 metrelik dev. Sussex eyaletinde Wilmington'daki uzun adam. Kaliforniya Blight yakınlarındaki 13 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğindeki at, 28 metre yüksekliğinde ve 21 metre genişliğindeki kollarını açmış dev anasıyla 31 metrelik dev. Arizona Sacaton'daki 46 metrelik dev. Manitoba'da White Shell Eyalet Parkı'ndaki aşınmış mozaikler, Marlborough'un 8 kilometre batısındaki Wiltshire'da Silbury Tepesi. Amerika Birleşik Devletleri Louisiana eyaletinde Poverty Burnu yakınlarındaki 6 adet ve de toplam uzunlukları 11.2 mili bulan sekizgenler. Amerika Birleşik Devletleri Ohio eyaletindeki Bush Yarığı'nın Yılan Tepeciği. Ripon'da Yorkshire, Japon adası Hokkaido'da, Nonakado yakınlarında, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinde ve Wyoming'in Big Hattı dağlarındaki Medicine çarkı başta olmak üzere birçok yerde karşımıza çıkan ortak merkezli daire ve çarklar. Ve son olarak Peru'da Paracas koyuna uzanan Ant sıralarındaki 250 metrelik gaydalar. Bu küçük koleksiyon yeterince kanıtlamaktadır ki eski kültürlerin insanları dağlara veya düzlüklere yükseklerden görünebilir bir takım devasa alametler kazımışlardır. Neden ve kimin için kazılanmışlardır bunca zahmete? Arkeolojik literatür bütün bunları eski bir kültüre bağlayarak karşımıza çıkmaktadır. Olabilir fakat ne tür bir kültür söz konusu olan? Hadi alçak gönüllük göstererek bilgi diyelim. Fakat bu bilgi hiçbir zaman sunulmaz. Eğer söz konusu olan bir kült ise evrensel cinsten bir kült olmalıdır bu. Ortak bir türetici bütün insanlara aynı aktivitelerin ilhamını aşılamıştır. Aksi takdirde her kıtadan bir sürü insanın dağlara tırmanıp kayaları kazması, ovalara resimler çizmesi, yakından anlaşılamayan geniş figürler meydana getirmek için iş yapmalarının bir anlamı kalmaz. Seyu Kızılderilileri şöyle bir efsane anlatırlar. Nice ay doğum ve batımları öncesinde atalarımızın geçmişinde gökyüzünden bir büyük tekerlek gelmiş. Ateş gibi parıldıyor ve tekerleğin dingili yıldız gibi yanıp sönüyormuş. Tekerlek Medicine Dağı'na doğru yönelince rüzgarlar korku dolu ıslık sesleri çıkarmışlar. Köydekiler dehşete kapılarak titreye titreye kaçmışlar. Belirli bir uzaklıktan geriye bakınca görmüşler ki tekerlek çalılıktaki bir vahşi kaz gibi havalanmış ve görünmez olmuş. Kabilenin bilge kişileri bir araya gelerek karar almışlar. Demişler ki izler taşlarla belirginleştirilsin de gelecek nesiller bu Matatu Vakan'ı, göksel tekerlek, bütün zamanlarda hatırlamayı sürdürsünler. Ve Siyular bu tekerleğin güneşten geldiğine inanmışlar ve toprak üzerinde ancak çok yükseklerden uçan kartallarca görülebilecek dev alametler kazımaya başlamışlar. Gülmemeliyiz. Bu tür kültler o çok bilgiçlik taslayan 20. yüzyılımızda bile yaygınlığını sürdürmektedir. Güney Pasifik'te Malinezya adalarının yerlileri USA diye okunan fakat kendilerinin okuyamadıkları bir takım harflerle vücutlarına dövmeler yaparlar. İddialarına göre çok çok uzun bir zaman önce Amerika denilen yabancı bir ülkenin kralı tarafından ziyaret edilmişlerdir. Bu kralın adı John Frum'dur.